piyade ile hayata dair.
Evet, merhaba sevgili dinleyiciler, Ankara'dan selamlıyoruz sizleri. Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınındayız. Özgür Piyade ile Hayata Dair diyeceğiz. Her salı olduğu gibi programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada Recep Özden var. Biz de bugün değerli hocamla kuşaklar arası ilişkiyi konuşacağız. Çünkü geride kalan 4 haftada babaları, anneleri konuştuk. Sıra geldi kuşaklar arası iletişime hocam. Bu arada size de hoş geldiniz demek
istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, hemen programın başında Facebook ve Instagram adreslerimizi de verelim. TRT Hayata Dair üzerinden bize sorularınızla ulaşabilirsiniz. Programı daha önce dinleyen ama numaraları hatırlayamayan dinleyicilerimiz için de iletişim telefonlarımızı verelim. +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21. Programın hemen başında değerli hocam, bundan 68 yıl önce kaybettiğimiz Türk şiirinin çok büyük isimlerinden, garip şiir akımının temsilcilerinden Orhan Veli Kanık'ın da bir şiirinden kısa bir bölüm paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyiciler, 1914 yılında başlayan bir ömür Orhan Veli Kanık'ın 14 Kasım 1950'de 36 yaşında sona eriyor. 36 yıla sığdırıyor Türk şiirindeki o güzelim şiirlerini ve kısacık bir şiirinde Orhan Veli Kanık, pencere, en iyisi pencere, uçan kuşları görürsün hiç olmazsa dört duvarı gözleyeceğine diyor bir şiirinde. Biz de büyük şairimizi programın başında sevgiyle, saygıyla, rahmetle 68. ölüm yıl dönümünde bir kez daha anmış olalım. Hocam, şiirle aranız nasıl?
Çok severim. Çok. Yani normal amatör şekilde yazdığınız şiirler oldu ama çok severim gerçekten, ama sizin tabii alan değişince, bizim alanımız farklı alana yönelince bu noktaları artık hani öğrencilik dönemimizde öğrendiklerimizde kaldı. Mesela daha sonraki dönemlerde birçok şairleri bir araya getirecek programlar yapmıştım. Çok keyifle mesela şu an bazılarının şarkılarını dinlediğimiz birçok şairle de karşılaşma lütfuna eriştim. Yani benim için kıymetliydi. Orhan Veli çok büyükler. Hep ben tabii yaşını bilmediğimiz için nasıl bu kadar eserleri bırakmış diye düşündüm. Sadece şu an isim olarak aklıma gelmiyor mu? Çok genç yaşta vefat eden birçok değerlerin, edebi değer olabilir, bilim adamı olabilir, farklı alanlarda bu kadar kısa ömüre nasıl bunları sığdırabilmiş, onları çok düşünmek lazım. Şimdi diyoruz ya kuşaklar arası nokta. Şimdiki şairlerin belki geçmişten ilham aldığı mutlaka şairlerden biri Orhan Veli. O yüzden de geçmişle gelecek arasındaki bağlantıyı kurma noktası çok önemli. Bunları ciddi anlamda dikkat etmemiz gerekiyor.
Şimdi hocam, sanat da aslında, değil mi? Kültür de, edebiyat da kuşaklar arası ilişkiyi sağlayabilecek çok önemli kültür taşıyıcılarından
şeyinizi,
biri.
Bağınızı gösteriyor sizin.
Köklerinizi.
Çünkü her yörede, Türkiye'nin içinde her ilin yöresel olarak baktığınızda da farklı bir resmi, rengi vardır. Şey, yemek tadından tutun da dinledikleri müziklere kadar ya da aynı bayramı yaşarsınız ama sabahleyin kahvaltı sofranızda farklı tatlar vardır. Şimdi bunlar o bir bütünsel bir yapıdır ve siz onu, o tatları gelecek nesillere aktarırsınız. Aynı onlar gibi insanın hayatının bağları dediğimiz, işte folklorik yapıdan tutun da aile yapısına kadar, çocuk yetiştirme tekniklerine kadar, dini olaylarımıza kadar her şeyin bir aktarımının olması lazım ki kökünüz olsun. Kök olmadan olmaz. O yüzden de köklerimize sahip çıkmak çok önemli. Anne baba olarak bizler çocuklarımızın ileriki dönemlerde anne babalarına, bizler anne babalık yaparken bir noktada geçmişten de besleniyoruz. Ama benim Murat Bey en çok ilgimi çeken şey şudur. İnsanlar niyeyse kendi hayatlarını yaşarken bir sonraki nesil çok farkında olmuyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Yani ben kendi hayatımı yaşarken anne babam ne yaşamış, neler olmuş, bana neler aktarmış, onun çok da farkında olamıyorum. Ne zaman ki ben onların yaşına geliyorum, geri dönüp bakıyorum onlara. Eğer hayattalarsa bir şeyler almaya çalışıyorum. Hayatta değilse de o anılarla yaşamaya çalışıyorum. Bu hep öyle. Yani bütün şimdi 17 yaşındaki bir genç için 30 yaşın çok da kıymeti yok.
30 o kadar uzak birisi, geliyor değil mi o 30
yaş? Çok uzak geliyor ya da farkında değil. Onun için o kendi dünyası çok önemli. Ya da 30 yaşındaki birinden dönüp de ya bu yolu siz geçtiniz, bu yolun tarifini bana bir verin demediği gibi dense bile bunu da dikkate almayabiliyor. O yüzden de ne kadar da nesiller anlamında aktarımlar konusunda gayret etsek de bu kopukluklar maalesef fazlaca oluyor.
Şimdi siz bu değerli cümleleri kurarken iki şey geldi. Hemen de not aldım. Gençler bile bilse, yaşlılar yapabilse diye bir, değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Yine Kasım ayında, yıllar önce Kasım ayında kaybettiğimiz bir başka büyük şairimiz Yahya Kemal Bayatlı da kökü mazide olan atiyiz diyor. Yani
evet,
kökümüz geçmişte ama geleceğe dönük.
Şimdi bir ağacın kökü ne kadarsa dalları da o kadar yüksek oluyor konuda. Şimdi biz de tabii çok farklı kültürlerden bir araya gelip birçok dünya ülkelerinin üzerine de kültürel anlamda etki bırakmış bir milletiz biz. Hani her yerde parçalarımız var o noktada. Aile yapısı olarak da aslında birçok noktada etkilerimizin olması lazım. Hani işte yedi soy diyoruz ya etkiler. Yedi tane geçmişe bakmak lazım.
Soy oraya kadar gidiyor yani.
Hani genetik aktarım var.
Seninle başlamadı diye bir kitap da var. Onu da dinleyicilerimize önerelim.
Yani bilgim yok okulda.
Sizin babanızın, babanızın babasının, onun babasının, annesinin, yani hepimizin, hepsinin bir toplamı aslında
evet,
bir insan.
Fiziksel görüntünüzle bir bakıyorsunuz. İşte benim babamın dedesi böyle göz rengi vardı ya da bu renkteydi gibi söyleniyor.
Öyle yürürdü diye. Tabii. Yani yürüyüş bile fark edebiliyor.
Farklı oluyor. Hafta sonu bir işte bir hastaneden bir şey almam gerekiyordu. Komşumuzla karşılaştım ben. Sohbet ederken işte çok kısa bir sohbet edip gittikten sonra oradaki görevli olan arkadaşlar dediler ki artık bu kadar komşuluk ilişkileri kalmadı. Biz çocukken işte komşumuzu tanırdık. Kapıya hemen girebilirdiniz.
Tabii. Yani salçalı ekmek isterdiniz, su isterdiniz.
Aynı şekilde acıktığımızda annemiz olmasa bile komşu bize
Neriman
bakardı.
Neriman teyze bana bir dilim ekmek verir misin derdin.
Şimdi neyi kaybettik gibi söylediler o noktalarda. Artık bu yok gibi söylediler. Ben de bu beni şöyle üzüyor. Artık bu yok demek kabullenmek anlamına geliyor ve kabullendiğimiz zaman da yeni adımlar atmıyoruz.
Çok
halbuki
doğru.
Şöyle bir nokta var. Evet yani bu yok ama ben bunu yapacağım arkadaşım. Ben yine selam vereceğim. Ben bunu diyeceğim. Ben güven duyacağım o noktada. Belli sınırlar çerçevesinde. Şimdi komşuluktan da aktarımlar var. Mahalleden de aktarımlar var. İşte sadece farz edin ki okul hayatında kazanmıyorsunuz. Okuldaki arkadaşlarınızın kültürel yapısından da aktarımlar alıyorsunuz o noktada. O yüzden de aslında şu anki nesilimizde yaşadığımız problemler bizim çocuklarımıza veremediklerimiz, aktaramadıklarımız, bir yerde kesilmiş olan nokta. İşte o tıkanmış olan yeri açmamız lazım ki nesiller bizden faydalansın. Şunu demek doğru bir hareket değil. Şimdiki çocuklar bizi dinlemiyor değil, biz de dinlemedik. Yani buradaki genç kavramı dediğimiz, hani konuştuk ya anne ve babayla
evet,
olan noktaları.
Evet, evet.
Genç kavramı dediğimiz kişi daha çok geleceğe dönük olduğu için daha çok işte çağı yakalayan bilgilerden, kendinin öğrendiği noktalardan ve kendi doğruları kabul ettiği konulardan daha çok faydalanır. Geçmişle ilgili noktadan çok da faydalanmaz. Yani kapalıdır. Biz işte o kapalı alanın içine öyle girmeliyiz ki.
O yaşın gereği biraz değil mi o kapalılık?
Tabii bizden
her
de.
Her şeyi ben bilirim.
Tabii hepimiz. Biz daha
biz
çok.
Biz de o yollardan geçtik.
O yüzden de şimdiki zaman dediğimiz kavramda geçmişte de onu yaşıyorduk. Mesela işte şimdiki bayramlarda bu yok diyorsun. Tamam o zaman siz karar alın. Ne istiyorsunuz şimdiki bayramda? Tatil olarak kullanmakla beraber akraba ziyareti istiyorsunuz. Yaşlı ziyareti. Onu başlayın o noktada. İşte bu şimdiki komşuya hiç güven duymuyor. Başlayın tekrar o noktaya. O yüzden de bizim nesillerden hani kuşaklar çatışma dediğimiz olaylar aslında çocuklarımızı anneanneye babaanneye teslim ediyoruz. Diyoruz ki bunu sen büyütebilirsin. Onu büyüten anneanneye babaanneye güvenirken onun yaptıkları konusunda bizi yetiştirmiş annelerimiz. Çocuğumun da işte anneannesi babaannesi oluyor. O zaman ben evladımı yetiştirdiğim çocuğumu benden faydalanmak yerine beni dikkate almıyor ama sadece benim bakımından faydalanırsa olmuyor o noktada.
Maalesef
o zaman
genellikle de böyle
bunu
oluyor.
Bunu yapıyoruz. O yüzden de deneyimlerden faydalanmamız lazım ama farz edelim ki Murat Bey dede oldu. Geldi işte 60 yaşına. Murat Bey'in aktarımlarının içinde ben bilirimi olgunlaşmış bir hamur olarak kendini yoğurmuş olarak aktardığında karşıdaki kişi de bir egoyu kullanmadan karşıdaki kişiyle iletişim kurarsa yani torunu, evladı ya da diğeri sorun yok. Ama ben bilirim egosuyla karşıya geçer O zaman Murat Bey'in hamuru çok iyi yoğrulmuş demek değildir. Hani ham çok oluyor önemli, o zaman. Bir şeyler tabii bilmiş olabiliyor ama o zaman aktarmıyor. Yani yeni nesil dediğimiz gençler bizi dinlemeyecekler. Bunu baştan kabul edelim. Bu bir asilik değildir. Kendi değerlerini, kendi düşüncelerini, kendi öğrendiklerini önemseyen, geçmişi yok sayan bir yapıya sahipler.
İşin fıtratı bu. Bu. Eşyanın tabiatı bu. Bu. Binlerce yıldır bu.
Hep böyle. Hep böyle. Yani geri dönelim. Tabii. Hep derler ki işte ben babamı da dinlemezdim de sonradan oldu. O yüzden ilk önce şuna bakmak lazım. Biz böyle bir dönemde çocuklarla ve gençlerle karşı karşıyaysak ne yapmamız lazım? Nasıl değer vermemiz lazım? Gençle ilgili bizim anne baba veya babaanne dede ya da büyük hocalar olarak bir de farklı yol gösteren rehberler olarak ilk noktamızın cümlesi şu olmalı. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Sen bu noktaya nasıl bakıyorsun gibi değer vermek. Karşıdakine değer verdiğiniz zaman genç sizden o değeri gördüğünde kulaklarını açacaktır, gözlerini açacaktır ve sizi olduğundan fazla dinleyecektir. Ama siz ona değer vermek yerine kendinizle ilgili bak bunlar da yanlışlık yapıyorsun, bu yanlış, bu doğru değil, şu doğru değil. Ama sen işte ben bunları biliyorum, beni burada dinle derseniz bütün kapılar kapalı. Yani algıyı kapatmış olacak. Onun için de bizim çocuklara, gençlere ulaşabilme yöntemimiz onları önemsemek, onların az olan iyi şeylerini çok görmek, negatif olan olayları az görmek ve önemsemek. Bir hocamız vardı, biz onun odasında, profesör hocamızın odasında işte doktora programı diye bir derse katılıyorduk. Biz özel öğrencilerle gidiyorduk, biz orada katılıyorduk. 4 saat oturduğumuz yerden tahta sandalyemize 4 saatin geçtiğini biliyoruz. Hocamız, ben kendi adıma söyleyeyim. Hocamızın bize anlattığı şeylere baktığımızda benim 10 katım, 20 katım, 100 katım yani çok şey öğreneceğim diyebildiğim işi. Hı hı. Hocamız şöyle söylerdi, hadi bakalım Özgür Hoca sen anlat bakalım burada. Yani beni oraya koyup değerli kılıp orada bir kazanım sağlıyor. Onur ediyor.
Ve sahaya çekiyor,
evet,
değil mi?
Evet, sahaya çekiyor. Yani oradaki nokta size bir değer kattığı zaman siz hocaya bir değer kattığınız için olmuyor. Ama ne oluyor orada? Sizi onur ettiği zaman siz kalbinizde o insana bir yer açıyorsunuz.
Bir muhabbetiniz oluyor.
Tabii. O noktada. O yüzden de mesela işte hadistir. Allah Resulü der ki bir gezmeye bir yere gittiğinizde ev ahalisine döndüğünüzde bir taş dahi olsa gittiğiniz yerden getirin. Hani hediyeleşmenin sünnet olma nedeni budur. Hediyeleşme kalbi açar, yumuşatır o noktada. İşte hatır sormak, bir telefon görüşmesi o kalbi yumuşatır. İşte sofrada bir ikramın bulması kalbi yumuşatır. Bunlar çok önemlidir. Benim masamda çocukları cezbedecek bazı şeyler olur. Çocuklar geldiği zaman ilk önce benim masamdakileri görürler, sonra beni görürler. Yani orada ilk önce hani bir göz, bir lezzet doyacak çocuk da ondan sonra sizi görecekler. Siz onu ikram ettiğinizde aslında bir noktada onu kazanmış oluyorsunuz.
Tabii ki.
O yüzden de bu hani nesil arasındaki farkın asıl sorunu bilen kişinin karşıdakini bilmeyen kabul ettiği eyvallah ama bilmenin içinde karşıdakine aktarım yaparken evet dolusunuz ama bardak tam isabet edip boşaltıyor musunuz yoksa yere mi döküyorsunuz ona bakmak lazım.
Geçen hafta söylediğiniz hani evet, çeşme ve testi.
Testi yanında gibi dursa da bir şey olmuyor. O yüzden de bilmek evet bununla net bir durum var. Benden büyük olan kişiler yaş olarak bir üniversite diploması olmasa bile ya da bir okul diploması olmasa bile çok şeyler biliyorlar.
Ben bir dönüp, yaşamışlığı var
tabii,
değil mi?
Tabii siz ne diyorsunuz deneyimle ilgili. Ben dönüp ona dört elle sarılmam lazım. Ne söylüyor? Bütün gözümü kulağıma açmam lazım. Ama alıcıyım ben.
Tabii.
Ama biri alıcı değilse, iyi de görmüyorsanız ona sizin bir etkiniz yok. Onun için alıcı olmayı bizim de başartmamız lazım çocuklara. Yani nasıl ben çocuğu alıcı hale getirebilirim? Genci nasıl alıcı hale getirebilirim? Bana gelen gençlerle ilgili görüştüğümüzde ben onlara hep soruyorum. Diyorum ki ben diyorum şimdi sizin hayatınızla düşüncenizle ilgili çok bilgim yok. Ne yapıyorsunuz? Neler oluyor sizde? Okulda neler yapıyorsunuz? Bir bana anlatın bakış açınız nedir filan diye. Onu zaten dinletmek istiyor kendini. Siz de bir değer olarak onu dinliyorsunuz.
O kapıyı açtığınızda
felaket
dökülüyor sonra, değil mi?
Sonra siz ona ne programlar yüklüyorsunuz haberi yok o noktada. Mesela çocuklara sorduğunuzda okulda ne yaptınız değildi. Okulda sizin de okulunuzda hangi oyunlar oynanıyor dediğinizde çocuk sizinle iletişim kurma kapısını açmış oluyor. O yüzden de anneler babalar ya da büyükler, biz zaten biliyoruz bu noktayı, gel benden öğren diye hiç kimse kimsenin kapısını çalıp öğrenmiyor. Mümkün değil o noktada. Ya da camdan çıkıp da benim çocuklarım küçükken oturduğum semtte en üst katta bir teyzemiz vardı, yaşlı bir teyzemiz. Çocuklar oyun oynarken onun sokak yani caddenin oradan geçiyor, işte apartmanın önünde oynuyor. Tabii. Çocuğa diyemezsiniz ki sadece burada oynayın. Karşı tarafta onların apartmanın altında oynarken teyze su döküyordu.
Rahatsız oluyor.
Rahatsız oluyor diye. Öldüğü zaman teyze bütün çocuklar sevindi. Kurtulduk
ne
diye.
Acı bir şey değil mi?
Ne kadar acı. Ve şimdi bu çocuklar farz edelim ki benim çocuğum da dahi 5-10 kişi olsa onların kafasında o teyzeyle ilgili bir program var. Ve bunu silemezsiniz o noktada. İşte apartmanda...
Peki hocam somut gidelim, o teyze niye öyle yaptı?
Oraya gelelim. Apartmanda bir beyefendi vardı, Allah rahmet eylesin. Bayramda en çok harçlı o verirdi.
Onunla ilgili programda başka tabii zihinlerde.
Evet, o da oraya giderdi. Şimdi o çocuklar onu öyle anıyorlar. Birini cömert anıyorlar. Birini farklanıyorlar. Şimdi o teyze sadece kendi dünyasıyla meşgul olan, yani kalbini yumuşatmamış. Çocuklara karşı merhamet kalp yumuşaklığından olur, hayvanlara karşı. O teyzemiz kalbini yumuşatmamış, hayata katı bakmış. O aldığı resimleri katı kaydetmiş. Olaylara kalben bakmamış, gönül dünyasını açmamış. Ben daha önce bir radyoda program yaptığımda, program yaptım radyo yıllar önce, daha çok türkü ağırlıklıydı. Hı hı. Neşet Ertaş usta diyelim.
Tabii ki.
Ben rahmetli pek, Allah rahmet eylesin inşallah, ben çok bilmezdim, tanımazdım. Babam rahmetli olduktan sonra dinlediğimde babamı gördüm. Babamı anlatıyordu. Benim babama olan özlemimi anlatıyordu. Babamla yaşadıklarımı anlatıyordu. Yani bir aşk anlatıyordu. Ben Neşet Ertaş'ı dinlediğimde babamla olan aşkım aklıma geliyor. Ona olan özlemim aklıma geliyor. Ve onu dinlerken de bir sevdiğim var, bir...
Tabii sevmediğim.
Şimdi ne var orada? Onu, o sevgiyi alıyorsunuz. Demek ki aşkla anlatmış o noktada. Gönülden anlatmış. Çocuklar... Gençler gönülden sever, dilden sevmez. O yüzden de mesela o komşu teyze ya sevgi görmemiştir, alıcı açılmamıştır. Şeyde
muhtemelen çocuklarını da öyle yetiştirdi değil mi?
Mutlaka öyledir. Yani bir çocuklara su dökecek yerde, hani başka türlü olsaydı mutlaka, demek ki çocuklara bakış açısı böyledir. İşte oradaki
o şunu katı... yapsaydı o teyze, çocuklar ben rahatsız oluyorum, hani oynayın ama... Benim de başımın ağrıdı. Burada doğru...
Ama size bir noktayı söyleyeyim. O balkona çıkar. Balkonda çocukları da seyreder. Onu da dökmek için orada beklerdi. Çıkmayabilirdi. Camı kapatıp içeride oturabilirdi. Yani
o
duymazdı.
Bayağı tahammüden. Hesaplı kitaplı. Kötüymüş o teyze.
Ya orada ne var orada?
Allah yani... taksiratını affetsin.
Hedefine koymuş onu.
Evet.
Yani çocuklarla olan noktayı hedefine koymuş orada. Bilerek.
Gelsinler de ben de su dökeyim diye.
Bir hınç var hayata karşı.
Evet,
belki
evet.
Çocukken böyle bir şeyle karşılaştı. Ama şöyle bir nokta var. Hepimizin hayatında geçmişte buna benzer birçok manzaralar yaşamışızdır yani. Ama siz hangi konumda olmak istiyorsunuz? Şimdi doğru tektir. Kişi kötü olmak istemez. Kötünün tarifine gerek yok. Herkes kötüyü bilir. Yani bir yemek yerken neyin daha tuzlu, neyin tuzsuz olduğunu bilirsiniz. Yani o kadar basittir o.
Bu kadar net, tabii.
Tabii nettir. Ama siz o iyi olmak için çabayla kötü olmak için çaba arasına baktığınızda da kötü olmak daha zordur.
Çok doğru, tabii.
İyi olmak daha kolaydır. Yaratılışta
vardır. Kötülüğü sürdürmek, iyiliği sürdürmekten daha fazla çaba
tabii,
gerektiriyor.
Ben ona selam vermeyeceğim diyeceksiniz. Böyle var kendinizi kasarsınız
artık. Sürekli kodlayarak
artık.
Onu gördüğünüzde evet, kafayı çeviriyor. Yani yorucu bir de çok müthiş bir gönül yükü.
Tabii. Yok saysanız ayrı bir noktadır. O yüzden de mesela şey, kayınvalide gelin ilişkilerinde, kayınvalide, kayınpeder, damat ilişkilerinde, anne kız ilişkilerinde ya da işte babaanne, dede, anneanne, torun ilişkilerinde, hı hı, ya da apartmamızdaki daha yaşlı gördüğümüzle, hı hı, gençler arasındaki ilişkilerde şuna karar vermemiz lazım. Biz bu kapıyı açmalıyız. Biz kapıyı açmazsak bu çocuklar bize gelmez. Kapıyı nasıl açacağız? Gittik çocuğun karşısına. Bak sen şu yanlış yapıyorsun, bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bak sen şunu yaptın. Yok, bu kapatıcı bir nokta. Saygılı olan çocuklar tamam tamam der ama aman bir daha görmeyin bu teyzeyi, bu amcayı der, kaçar o noktada.
Çok doğru, tabii.
Ama onun yerine eğer kalkıp da hani onunla ilgili noktaya biz bir şey sorsak ondan, bir şey rica etsek, bir şey teşekkür etsek ya da sadece bir saati bile sorsak bir iletişim kurmak için kapıda, ya da işte ona bir günaydın desek, hı-hı, ya da bir akşamlar desek, hem öğretici nokta oluruz hem de o çocukların gönlünde daha başka büyüklerle ilgili de yer etme noktası olur. Mesela şeylerde toplu taşıma araçlarında yer verme noktaları var ya. Hani gençler kafalarını çeviriyorlar ya, vermiyorlar.
Şimdi artık cep telefonları var da onlara bakıyorlar.
Onlara bakıyorlar, o da doğru. Niye böyle bir nokta var? Çünkü çocuklara diyorlar ki yaşlılara yer vereceksiniz. Şimdi çocuklar da yoruluyorlar onlar yani.
Tabii işin o tarafında atlamayalım.
Tabii şimdi o ayrı bir nokta. Yer vereceksin de bir zorunluluk olmaz. Ben vermek istemeliyim.
Beni seveceksin diye bir şey de yok değil mi?
Tabii. Sevgi. Bu çocuğun gönlünden gelmeli. Bu gönlü de aile öğretmeli ona. Yavrum yani yolda giderken bak oturduğun zaman tabii sen de yorgun olursun ama ona daha çok yorgun olurlar. Ona daha dayanıksız olurlar. Ben böyle bir şey olduğunda kendini düşünmekle beraber karşıdakini düşünürsen daha da iyi olur o noktada. İşte mesela eskiden bir yolda yaşlı görseniz poşetini taşırdınız. Tabii. Şimdi aman kaçırır elimdeki eşyaları diye korkuyla poşetlerini de vermiyorlar taşımaya. Ben talep ettiğim zaman bir sağa sola bir bakıyorlar yani ne
benim
yapacak
de başıma
diye.
Başıma geliyor arada öyle evet. Değil yani, mi? Alıvereyim tabii. Diyorum
tabii.
Ama.
Alıp götürecek diye korkuyor herhalde. Evet. Öyle oluyor. Niye?
Ama çağ da böyle bir garip bir çağ oldu.
Hiç fark etmez ne olur. Bir kere birisi yapmıştır diye bin kişiyi suçlamanın bir anlamı yok ki. Dersiniz selam verirsiniz. Ben önden yürümem bazen bir taşıyacağım zaman yanında dururum ki kaygılanmasın, gelmesin diye. Bir şey var burada İslam'da der ki suizan olmaz, evet. Hüsnü zan.
Evet.
Şimdi hüsnü zan yaptığınız zaman...
Açıklayalım hocam onu genç dinleyicilerimize.
Evet, hüsnü zan iyi düşünmek, kötü düşünmemek, onunla ilgili iyi şeyler yapmak. Ama tabii bu da bunun mantığını koyarak bir noktada. Yani siz hani hiç tanımadığınız gecenin karanlığında işte yolda yürürken bir çantanız alırsa bu başka bir şey. Ama bir marketten çıktınız, baktınız yanındakiyle bir sohbet etmeye başladınız bu. Ama siz kredi kartının numarasını vereceksiniz diye bir kural yok yani. Yani
burada evinizin kapısında sorgusuz sualsiz
açacaksınız diye bir kural yok. Bu başka bir nokta. Yani orada mantıklı düşünmek, hani iyi bilmekle o aradaki negatif yapıyı algılamak lazım ki biz artık o nesiller arasındaki duvarı yükseltmeyelim. Yoksa bu duvar yükselecek. Nesiller arasındaki duvarın yükselme nedeniyle artık hiçbir şeye güven kalmadı. Komşuluk bitti. Artık yaşlar arasında problem var. Diller farklı. Biri Fransızca, biri İngilizce, Almanca konuşuyor. Anlamıyor dersek bu duvar yükselir. Tam tersi aslında aktarımların olması lazım. Gelin bu önümüzdeki engelleri kaldıralım ki bir an önce bu buluşmalar olsun demek lazım.
Hocam bir müzik arası verelim.
Olur, tamam.
Sevgili dinleyiciler, Özgür Piyade ile Hayata Dair de canlı yayında Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından sesleniyoruz. Sizlere kuşaklar arası yaşanan iletişim sorunlarını, çözüm önerilerini hocamız her zamanki akide şekeri üslubuyla anlatıyor sağ olsun. Bir müzik arası veriyoruz, sonra biz yine karşınızdayız. Emre Aydın, Alıştım Susmaya diyor.
söyle hemen, içimin camları kapansın, bıraktım öyle kalsın. Bizim gibi darmadağın. Beni sevmediğin zamanlarda alıştım susmaya, hiç ağlamadım, ağlamadım, alıştım susmaya. Beni sevmediğin zamanlarda alıştım susmaya. Para soğuk, soğuk hala, alıştım susmaya.
Evet sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair'de 3 dakikalık müzik arasından sonra yine karşınızdayız. Kuşaklar arası yaşanan iletişim sorunlarını konuşuyoruz Özgül Hocam'la. Sorular da geliyor. Hocam dilerseniz bir soruyu cevaplayalım, sonra yine sohbete devam edelim. Selçuk Ural bize ulaşmış. İkisi kız, 6 torunum var. 68 yaşındayım. Torunlarımı çok seviyorum ve onların da beni sevdiklerini görebiliyorum. Benim torunlarımla ilgili yaşadığım problem, onlara verdiğim öğütleri çok dikkate almamaları. Onlara hayatları, okulları ve meslekleriyle ilgili fikirlerimi söylediğimde saygıdan beni dinleseler bile konu uygulamaya geldiğinde farklı şeyler yapıyorlar. Anne babalarını uyarıyorum. Onlar karışma baba, nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar. Hayat onların hayatı gibi cevaplar veriyor. Bu duruma üzülüyorum. Onlara da hissettirmemeye çalışıyorum ama bariz hata yapmalarına göz yummak zor geliyor. Bu konuda hatalı mı düşünüyorum, ne yapmalıyım diyor Selçuk Ural. Aslında ilk 30 dakikada birçok başlığı cevapladık, evet. Ama siz tekrarlayın, evet. Dilerseniz
hocam. Şimdi bir kızımızla bir seans yaptığımızda uyku eğitimi vermemiz gerekiyor. İşte 2 yaşına yaklaşan bir bebeğini. Arada bir de dedeyle babaanneye gidiyorlar. Benle görüştükten sonra uyku eğitimi verirken dede sinirlenmiş, çıkmış gitmiş.
Niye sinirlenmiş?
Şimdi uyku eğitimi verirken bebekler ağlar.
Evet.
Biz anneleri de şunu söyleriz. Yani o süre içindeki o ağlamayı çok dikkate almayın. Belli aralıklarla. Şimdi dedenin dayanamadı kalbi çocuğun ağlamasına. Şimdi
girip ağlatmayın diyor.
Ağlatmayın. Yani. Girip içeriden çocuğu alacak ağlamasın diye. Anne uyku eğitimi veriyor. İçeri de giremiyor. Bu sefer tahammül edemiyor, gidiyor orada. Şimdi oradaki dedenin torunu ağlıyor yani. Nasıl yani, içi kaldırmıyor o noktada. Eğitimsel baksa bile bunu mümkün değil, kabul etmez. Ben kızıma bunu anlatırken aslında bunu yaparken mümkün olduğu kadar evde büyüklerin olmamasına gayret edin demem gerekirdi. Belki de böyle bir konu açılmadığı için söylemedim. O da bunun farkında değil. Şimdi buradaki nokta şu. Siz kendi evladınızı büyütürken hani bu kadar olayların içinde yuvarlandığınız için, çocuklarınızdaki problemleri de zamanla gördüğünüz için çok da farkında değilsiniz. Yani ben hani iyi mi yapıyorum, şunu mu yapıyorum, bunu göremiyorsunuz.
O yüzden hani torun başka sevilir kısmı bu, evet, değil mi? Sorumlulukların tabii daha az olduğu, sevgiye odaklanılan bir dönem.
Tabii, keyfiyet daha fazla. Çok keyfiyet doğru. Evet. Şimdi bu tarafta babaanne oldunuz, dedi, anneanne oldunuz, dedi oldunuz. Buradan çocuğa baktığınız zaman oradaki yanlışları görürsünüz. Artık siz de o yanlışlarla ilgili konuda fikir sahibisiniz. Yani gerçekten onlar bu yanlışların uygulanmaması için olan noktada bir fikir sahibiler. Bunu biliyorlar. Burada bir sorun yok. Ama bilmedikleri bir nokta var. Buradan o köprünün öbür üstünü geçebilmek için bazı tekniklere ihtiyaç var. Bu kolay değil. O yüzden de turuna bunu söylediğinizde çok konuştuğunuzda kesinlikle ve kesinlikle çocuklar sizi dinlememekle beraber sizinle karşılaşmayı bile istemezler. Niye? Yine konuşacak noktasıyla. Buradaki babaannenin söylediği nokta gibi. O yüzden de torunlarına bir şey anlatmaktan ziyade evlatlarına şikayet ettiği zaman da bu sefer ne olacak? Anne babayla çocuklar arasında problem çıkacak. Kim şikayet etti? Babaanne. Şimdi babaanne nasıl birisi?
Selçuk Bey bizi dinliyordur. Dede diyelim hocam. Babaanne değil Selçuk.
Dede mi bu? Dede. Evet, eyvah, bu da dedeyse daha da farklı. Tamam. Dedeyse tamam. O daha da farklı. Şimdi dede ne diyecek?
Bir telefon daha etmesin Selçuk Bey.
Tamam. Dede bu. Tamam. Dede Bey, dede diyecek ki şimdi bu noktada. Beni hani ne diyecekler? Dedem bizi şikayet ediyor. Aman dedemin yanında dikkat edelim. Bir kere dededen korkmaya, kaygılanmaya, endişelenmeye başlayacaklar. Diğer anne baba, gelin bu da. Ne diyecek işte oğlunun karışıyorsa, kızına karışıyorsa damat diyecek
Nur
ki...
Nur topu gibi bir çatışma doğdu
çatışma,
aile içinde.
Çatışma, ne işi var yani, niye karışıyor babam bizim işimize diyecek. Sonra oturacaklar, çocuklarla konuşacaklar anne baba. İşte dedeyi şikayet edecekler bir. O da diyecek ki yaşlıdır ya, boşver bir geçiştir. Oldu mu akıllı, deneyimli bir şeyin geçmemesi? Nereye koyduk dedeyi, yaşlı bir konuma koyduk mu? O yaşlıdan ne öğreneceksin, hiçbir şey. Ama dede oturup... Ya ben bir hikayeli hayatımla ilgili bazı deneyimleri size aktarmak isterim dese aktarsa ya da otursa bir el becerisi varsa onu yapsa.
Bir
ben,
çekim merkezi oluştursa
şeyim,
değil mi?
Kayık yapmayı ve şapka yapmayı çok iyi öğrendim ben. Biz çocukluktan anaokulda kreşte değil babam öğretmişti o noktada. Ben de çocuklarıma onu öğretmişim kreşe ya da anaokuluna gitmeden önce. Niye? O deneyimlerini öğretse. Hadi gel bakalım bir işte ne bileyim bir düdük yapmayı bir işte kılıç ok yapmayı öğretse. Ya da çocuklarla beraber hadi bir parka gitmeyi öğretse ya da bir alışverişteki bir noktayı öğretse.
Siz bunları anlatırken Nur içinde yatsın hep baba, babamın babasını Selahil dedemi ben anımsıyorum, yad ediyorum. İşte sabunla elleri yıkamayı, küçücük bir çocuktum, bir takım sorumlulukları, bulmaca çözmeyi, dediğiniz gibi el becerilerini.
Tabii, tabii.
Küçük bir fırına gidip bir tane ekmek alabilmeyi. Ben bunların hepsini şimdi geriye dönüp bakıyorum. Babamın babası dedemden öğrenmiş.
Kaydetmiş bunları işte beyin. Ha, şimdi dese ki hadi gel beraber bir işte bir bahçeye gidelim dolaşalım ya da şuraya gidelim. Bunları çocukluktan itibaren onlarla beraber fedakarlık demeyeyim ama üzerimize düşen görevlerde eğer niyetimiz çocuklar bizim hayat deneyimlerimizden faydalansın istiyorsak onlar için bir kapı açıcı yapıda verici olmanız lazım. Vericilik kullanma boyutuna çok gelecek nokta değildir. Ben hani çok kullan insanlar hep söyler işte çok kullanıyor beni gibi
yani
söylerler.
Yani istismar
ya.
Edilmez
yok,
o kadar.
Yok zannetmiyorum o kadar.
Torun dedeyi, babaanneyi, anneanneyi ne kadar istismar eder.
Ha, para ister, parayı verirsiniz tamam. O noktada. Ne kadar olur ki? Bir de şöyle de bir nokta vardır. Mesela biz yapı olarak şunu söylüyorum. Ben öldükten sonra çocuklarıma bir miras kalırsa bugün vereyim daha iyi. Yani kullansınlar onlar. Hani kendimi mahrum etmeyecek şekilde. Onlar kullansın.
Hocam,
öldükten sonra hakları
önemli.
Oluyor.
Bu çok önemli. Hı-hı. Bu çok hala bizim toplumumuzda bu bilince ulaşmıyor.
Evet.
Yani değil mi hani göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlarmış. Tabii. Eğer para bugün lazımsa
bugün, lazım.
Bugün verin.
Tabii.
Bugün
bir de şöyle yani ben annem babamın ölmesini mi bekleyeceğim bana miras
ne
kalsın
kadar,
diye.
Ne kadar değil mi arka planda ne
sonra geldim şeyde. Ben de 60 yaşına babam anne farz edelim öldükten sonra 60 yaşından sonra da vardım çok işime yaramıyor. Bugün yarayacaksa yarayacak. Bir de şu da var mesela ben çok karşılaşıyorum. Kayın gelinler geldikleri zaman işte diyor ki vay işte bilmem bir kötü sözler söyleyerek ona iki odalı üç odalı vermiş bana iki odalı yer bırakmış. Yani orada
bir
da
bir
tabii memnuniyet yok. Ya da işte bir mal bırakıyor 5-6 kardeş birdenbire üşüşüp birbirlerini yemeye başlıyorlar.
Selam sabah kesiyor.
Tabii kavgalar, gürültüler adından fazla. O yüzden de hayattayken torunlarınıza işte eğitimle katkı olabilir. Değil bizim torununuz bir alışverişe gidecekse ona bir destek olabilir. Ya da bir tatile gidecekse kendi ahlaki yapınıza, değerlerinize göre. İşte bayramda geldiği zaman kaç yaşında olursanız olsun harçlık çok güzeldir.
Tabii ki.
Yani insan bekliyor bu noktayı. Ama bazı anne babaların eli pek ceplerine gitmiyor. O konuda biraz sıkıntılar var. Hani ne olur işte torununuz
kriz
olsun.
Kriz var diyorlar hocam. Bahane ama, çok.
Mesela bir gün bayram sabahına yakın bir gün Alife günü önce bir alışveriş yaparken birisi şöyle söylüyordu. Benim işte hem dedem hem babaannem emeklilere de para vermişti. Ben bu bayram yaşadım falan diye. öyle
biner lira değil mi?
Evet. Tabii bir şey hem babaanneden alacak hem dededen alacak. İki tane emekli var evde. Artık herhalde cepte akrep yoksa olacak o noktada. Şimdi buradaki nokta yine paylaşımla alakalı bir konu. Yani bizim sözümüzü dinlesinler diye değil. Böyle bir derdimiz yok. Sadece bizim gördüklerimiz ve bildiklerimiz. Nasıl ki işte bir yurt dışı gezisine gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Ya bunu arkadaşlarınız size sorarsa siz anlatıyorsunuz. Ya da bir yazı yazıyorsunuz. Artık diyorsunuz ki internette işte geziyle ilgili bir yorum yapıyorsunuz. Derecelendirme. Bakıyorsunuz diyorsunuz ya bu otele gideyim mi? Bu tatili
benden öncekilerin fikri ne?
Tabii çok dikkat ediyorsunuz bu noktaya. Tabii, bir okulla doğru. ilgili. Diyorsunuz ki bu okulda hangi öğretmenler verilebilir mi? Ya da diyorsunuz ki bu apartmandaki komşuluklar nasıl? Bu arsanın kıymeti nedir? Bu yerin kıymeti nedir? Bütün bunlara bakıyorsunuz. Yani işte hani tarihi değer olarak baktığınız şeylerde ne yapıyorsunuz? İşte bir mirası çıkarırken, şeyi çıkarırken tarih eseri aman kırılmasın falan yapıp onu özel bir yerde sergiliyorsunuz. Bizim tarihimiz de geçmişlerimiz, anne babamız, anneannelerimiz, dedelerimiz, aile tabii. köklerimiz. O yüzden de onu aktarırken o noktada bizim o aktarımdaki aynı bir tarihi esere incelik gibi yeni o nesillere göstermemiz gerek. Lazım. Bayram sabahlarında bir gün dahi olsa, bir saat dahi olsa o toparlayıcı bir yapının olması gerekiyor. Ne olabilir? Orada bütün yemek kültürü, sohbet bunları tabii. aktarmanız lazım. İşte bir kurban bayramı için bana şeyi sormuşlar. İşte çocuklar kurbanın kanı görsünler. Akşama kadar, dünya kadar işte cinayetçi bir her şeyi görüyor.
Oynadıkları bilgisayar
oynuyor yani mi? Kurbanla ilgili onu sevgiyle okşayarak siz bunun amacını, niyetini verdiğiniz zaman akşama kadar çocuk et yediği zaman onlar uzaydan gelmiyor. Yani ottan da çıkmıyor bunlar. Zaten bir canlıyla olan bir nokta. O yüzden de çocuğa onu sevgiyle. Benim annem işte boyunlarına bir gün önce boncuk öldürdü bizlere çocuklara. Bizim boynunu asarsanız onun gözü bağlanır, sevdirirdi bize o noktada. Niye? Oradaki bir muhabbeti açığa çıkartmak. O yüzden de kalpte ne varsa onu aktarıyorsunuz. Birinci nokta bu. Eğer kalbinizde katılık varsa katılık geçiyor çocuklarınıza ve torunlarınıza, neslinize. Eğer kalbinizde merhamet varsa o geçiyor. O yüzden de iyi duygular... güneşin hani kara erittiği gibi derler ya, iyi duygular kötülüğü eritiyor. İyi olmanız gerekiyor. Şimdi bir torun işte beyefendinin sorduğu farklı yaşlarda. Şimdi nasıl ki çocuklarınıza ayakkabı almaya torunlarınızı çıksanız biri 20 numara, biri 30 numara, biri 38
Tabii
numara.
Ki.
Farklı numara alıyorsanız ya da giysiyle cinsiyete göre o çocukların sizden ne alabilirler? Ne bekleyebilirler? Benim babam çok inançlı bir yapıya sahipti ama bir gün dahi bize ve torunlarına hadi kalkın da hani bir işte namazı kılın, niye de kılmıyorsun ya da şunu yapmayın demezdi. Niye demezdi? Bunu söylediği zaman emir cümlesinde o şekli oluşturmak başka, o emirle yönetmek başka. Bize sadece derdik aman harama, helali, hakka hukuka riayet.
Bunları dedi. Unutmayın.
Sakın, aman diyeyim. Sakın kimsenin malına, hiçbir şeye yapmayın. Sınırlarınızı iyi çizin derdi. Bunu söylediğiniz zaman zaten otomatikman bu nereden geliyor diye düşünüyorsunuz. Niye böyle diyor diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki o Allah'ı seviyor. O ne yapıyor yapan insan? İşte ibadet yapıyor. O zaman onu rol model olarak alıyorsunuz. Bir şey mesela Peygamber Efendimizle ilgili noktada şu vardır. Yaşayan Kur'an dediğimiz, Kur'an-ı Kerim'de ne varsa uygulamış. Şimdi uygulayınca siz mecburen onun yolundan gidince de uyguluyorsunuz. O yüzden demek ki söz değil, hal. Söz. Sözün işi yok. Ben kendi hayatımda da, mesleki noktamda da eğer bir şeyi kendim sadece söyleyip uygulamıyorsam...
Bir anlamı yok.
Yok. Siz bunu belki bilebilirsiniz ama yanlış söylüyorum. İbrahim Hakkı Hazretleri mi?
Erzurumlu İbrahim Hakkı
Efendi. Hakkı Hazretleri mi? Galiba hani bal yeme diyor 10 gün çocuğa. 10 gün sonra gel diyor. Diyor ki ben bir 10 gün bal yemeyim de ondan sonra çocuğa önereyim. Onu söylüyor. Yani buradaki nokta şudur. Halle örnek olursunuz.
Ziya Paşa'nın da aynesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz yani.
Yok yani buradaki olay sözle olmaz. O yüzden de...
Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı. Olmamalı.
O kadar olmaz. Olmaz. Halimiz örnektir. Ve insanlar ne kadar size saygıdan sesini çıkarmasa da, korkudan tepki göstermese bile, insanlar sizin halinizi örnek alırlar. Söylediğimiz sözün hiçbir anlamı yok. Bunları yetişkin olarak da kendi hayatımızı geçmiş resimlere baktığımızda kalbimize yer eden isimler vardır. Baba dostları, anne dostları, Tabii. komşularımız. Hep bakıyorsunuz onlar size para pul vermediler, bir şey vermedi. Sizin hayatınızda gibi bir şey yapmadı ama ne yapıyorsa o insan sizde bir değer kazanmış. Diyorsunuz ki ha bak çok doğruymuş filan. Nerede görüyorsunuz o insanın hali doğru ve dürüst olduğu için burada da şöyle bir açılım yapayım. İnsanın hali doğru dürüst olunca nefsani olmuyor. Hani nefsane dediğimiz kalpten, gönülden çıkıyor.
Bir öbürü, hesap yok yani.
Hesap yok.
Rabbena hep bana yok.
Yok.
Rol çalayım, öne çıkayım
yok. Yok, yok, yok. İşte o ego diyoruz ya psikolojide. Hani Hı-hı. işte mani olarak da rahmani diyoruz. Şey nefsane diyoruz. O olmayınca etkiniz var. Ama egonuz varsa, oturuşunuz
Peki hocam, zaten, egosuz insan olabilir mi? Yani sıfır ego insan.
Sıfır ego olabilme imkanımız var. Ama şöyle bir nokta var. Onu olmak kolay değil. Yani nasıl kolay değil? Hani bir sıfır hatasız araba bile üretilmiyor o noktada. Şöyle düşünelim. İnsan daha iyiye sürekli gitmesi gerekiyor. Nasıl ölçersiniz kendinizi? Kendi inandıklarınızı yakın çevrenize aktarma konusunda eksikleri gördüğünüzde geri dönüp kendinizi düzeltirseniz o zaman sıfır egolu olursunuz. Ama ya bu Murat Bey'in yüzünden oldu diyorsam egom var demektir henüz.
Hala bahane üretiyorsun.
Tabii, tabii ama şu Murat Bey'den dolayı da olabilir. Özgür Hoca'dan dolayı da olabilir. Tabii. Ama buradaki Murat Bey'den olması çok sorunu çözmüyorsa veya tıkıyorsa bir yerde o zaman onu da sizin aşmanız gerekiyor. Yani bu ağırlık kaldırmak gibidir. Yolda taşlar var kalkamıyorsunuz. Kaldırdınız kaldır. Bazılarında nasıl kaldırmanız lazım. Hadi gelin 5 kişi tutup kaldırmanız gerekiyor. Tabii. Bazıları kendiniz kaldırmanız gerekiyor. O yüzden de bizim çok basit düşüncelerle ve çok basit kendi egolarımızdan dolayı nesiller arasındaki o duvarları ördüğümüzde aslında bir nesli yok etmiş oluyoruz. Bu basit bir durum değil. O yüzden de yemeden içmeye, konuşmadan oturmaya, komşu hakkından haram helal sınırlarına, edepten misafir ağırlamaya, işte tarihimizden sosyal yapıya kadar her şey bizlerden aktarılacağı için aman babaanne, anneanne, dede, teyze, hala, büyükler ben yorum yapacağım, eleştireceğim derken aslında bizim ketum yani nesli kestiğimizi ve kesici olduğumuzu, hiçbir faydamızın olmadığını, zararın olduğunu düşünürsek bir daha kendimizi kontrol ederiz.
Peki hocam, yıllardır hani birçok danışanınız oluyor, insanlarla mesleki olarak da diyalogtasınız. Yıllara vurduğumuzda kuşaklar arası ilişki daha iyiye gidiyor, aynı kalıyor, daha kötüye gidiyor. Nasıl bir fotoğraf?
Şöyle söyleyeyim, bazen çok ümitsizliğe düştüğüm oluyor. Nedeni şu, yetiştirdiğimiz çocukların biraz daha maddiyatçı olması ve işte geleceğe çok fazla bakması. Annelerimizin de işte üniversite diplomalarının olmadığı durumlar varsa ya da ekonomik güçleri yoksa onları bilmiyor kabul etmek. Yani sanki şöyle bir şey oldu. Eğer bir diplomanız varsa, yüksek lisansınız varsa, 2-3 dil biliyorsanız, araba kullanıyorsunuz, yurt dışına gittiyseniz sizden çok iyi bilen yok. Yani sanki buymuş resim gibi
format
oldu.
Format bu gibi oluyor.
Bu oldu. O yüzden de yeni nesil bu noktada çok farklı olmadı. Ama şu oldu. Üniversite hocalarımız, bazı hocalarımız veya bazı işte sosyal ortamlar, işte bazı sivil toplum kuruluşları bu nesillere bazı noktaları aktarmak gibi kültürel faaliyetleri, belediye çalışmaları bunlar aktardı. Çok ümit var oluyorum o zaman. Şimdi farz edin ki bir çalışma oluyor, bir yazarların, şairlerin toplandığı bir program oluyor. O zaman ne oluyor işte bir tane oradan geliyorsunuz, oradan bilgileri alabiliyorsunuz. Dergiler çıkmaya başladı, kitaplar işte ya da internet üzerinde yayınlar başladı. Sadece buradaki nokta şu, çocuğa seçici olmayı öğretmek lazım. Yani hangisini izlemen gerekiyor, hangisine daha okuman gerekiyor. Bu seçiciyi öğretirsek daha ümit var oluyorum. Eskiden aktarım noktası zaten beraber yaşadığımız için vardı. Şimdi o hem beraber yaşamadığımız için, hem zaman kavramı farklı alanlarda değerlendirildiği için bu aktarımlarda sekteye uğradı.
Geçen yine bir uzun bir makalede rastladım hocam. İnsanın kendini en huzurlu hissettiği ortam birkaç kuşağın bir arada bulunduğu ortammış. Yani işte babaannenin, dedenin, anne babanın, çocukların. Biz kendi hayatıma geriye dönüp bakıyorum. Yaz tatillerinde özellikle bu mutluluğu çok yaşamış bir ailenin çocuğuyum. Ben işte babaannemlere, anneannemlere giderdik. Geniş bahçeli bir evdi. Çok fazla imkan yoktu ama bir ahenk vardı. Bir masanın etrafına 10 kişi, 20 kişi oturulabilirdi. Bunlar azaldıkça o yalnızlık duygusu da sanki bireyleri kuşatıyor.
Tabii bir de şu da var. Mesela sizin, pardon, anneniz, anneanneniz var. Anneannenizin yanında anneniz çocuk.
Evet.
Ne oluyor orada? Sevgi duygusu açığa çıkıyor. Annenizin yanında siz çocuksunuz. İşte sizin yanınızda evladınız çocuk. Ne oluyor burada? Yani o bulunduğunuz ortamda aslında çocuksu bir yapı açığa çıkıyor. Ona güvenme, sevilme, hissetme. Bu duygu oradaki pozitifi artırıyor.
Herkese bir enerji ve sinerji veriyor.
Tabii. Şimdi bir torun olduğunda, bir çocuk olduğunda evde, bebek olduğunda... Hiç negatif bir ortam olmaz.
Niye herkese altın topluyorlar değil mi çocuklar?
Gerçekten bir çocuk olduğunda lüzumsuz bir iş. Sorun, bir sürü yük getirirse ama bir lezzet oluyor. Niye? Ona bakıyorsunuz, eğleniyorsunuz, komik, akılsız bir sürü iş var o noktada.
Doğru.
Ama çok keyifli. Ve kalktığınızda da sanki böyle çok özel bir şey yaşamışsınız gibi ayrılıyorsunuz orada. Ne var orada? Enerji var. Şimdi burada da işte o büyükler olduğu zaman büyüklerin bilgelerinden faydalanmaktan ziyade güven duygusu.
Evet, orada ondan o köşede oturması yetiyor değil mi?
Tabii. Ama işte burada bazen gelinler de gelin formatları da bu kayınvalide noktaları, kayınpeder konularını devre dışı bıraktı. Yani artık hadi çok da gelinler eve büyükleri istemiyorlar, kapatıyorlar filan, bunlar da oldu. Yemek programları, yemek tariflerini öğretti filan. İşte artık çok da oradan öğrenmeyeyim dedi.
Yani büyüklerden öğrenmeye
gerek yok. Öğrenmeye gerek kalmadı filan. Tariflerden öğrenmeye filan başladı.
Açarım, Google'a sorarım.
Google soralım dediler.
Mercimek çorbası tabii, nasıl yapılır?
Ama şu var işte, gençlerin kaybı fazla oluyor. O kaybı bizim de ortadan kaldırmamız için bizde neyin kaybının olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Yani sözümüzün reddi değil, aslında bir neslin reddi olabilir. Ona dikkat etmemiz lazım.
O zaman hocam sanıyorum sizin bu son cümleleriniz bir sonraki haftanın da program olabilir. Konusunu belirlemiş gibi görünüyor.
Olabilir, evet.
Son 5 dakikadayız, yine sorular tamam. Geliyor. Nagihan Çelik hanımefendinin sorusu. Benim sorum büyük babam ve annemin arasında kalmamla ilgili. Üniversite öğrencisiyim. Büyük babamı çok seviyorum ve onunla sohbet etmekten, beraber vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Bu durum annemi rahatsız ediyor. Hı hı. Annem büyük babamla çok iyi geçinemiyor. Geçmişte onunla yaşadığı sıkıntıları sürekli anlatıp benim mesafeli olmamı istiyor. Durum böyle olunca arada kalıyorum. Her iki tarafa yaşadığım sıkıntıyı belli etmemeye çalışıyorum. Bu durumda yapılması gereken doğru davranış nedir?
Tek nokta şu var. Büyük babasıyla annesinin arasındaki problem gelin kayınvalide olduğu için, hı hı, onlar o formatın üzerine oturtmuş, ama bu torun ve dede üzerine oturttuğu için kızımız annesinin sen ne duygu hissedersen hisset, o senin kayınpederin ama benim dedem, ben dedemle olan ilişkimi sürdüreceğim, sohbet edeceğim. Yani o yüzden de senin pencerenden bakmayacağım.
Yani burada
çizgi koyması gerekir.
Yanlışın büyüğünü anne yapıyor.
Tabii ama şöyle yani. Burada işte anneyi de kaybetme duygusu. Burada anneyi kaybetmeyle ilgili bir nokta olmaz. Tam tersi, annenin yanlış duygusu da pasifize etmiş olur burada. Hani kişilere bakışımız oradaki işte annenin dediğim gibi yani o kayınpeder olarak bakıyor ama bu benim dedem yani. Ben hani dedeme istediğim boyutta bakabilirim. Bu farklı bir nokta. O yüzden de biz evdeki işte babaanne, kayınvalide ile gelin arasındaki problem torunla babaanne arasında yok. O zaman ne olacak? Torun babaanne ile olan ilişkisini annenin kayınvalidesi olan ilişkisinin üzerine oturtmayacak. Bunu görmesi lazım. Torunlar özellikle büyüklerle oturmaktan keyif alıyorlar. Nedeni de şu da var. Biz hayatlarımızın işte uzun yıllar deneyimlerimizde hem amaçlarımız biraz daha azalıyor hem de sabrımız çoğalıyor. Yani hayatla ilgili çok koşturmamız da bitmiş oluyor. O yüzden de hani büyüklerle torunlar arasındaki torunların o sabır da gelişmelerini büyükler daha çok geliştirebiliyorlar. Anneler aynı yoğunlukla devam ettiği için çocuk endişeli ve hızlı. Çabuk zamanı harcayan biri ve durmayan biri. Anne baba da öyle koşturan biri. Bu sefer o çatışmalar fazla oluyor. Ama babaannenin vakti var. İşte çocuk da eğer babaannenin yanındaysa ya da anneannenin ise dedenin yanındaysa burada daha sakin bir yapı çıkıyor. Ama biz de ne aktaracağımızı, neyi vereceğimizi, sözümüzün anlamı neydi? Biz o sözü hali yaşadık mı? Ona bakmak lazım. O yüzden çok az konuşup yani büyükler olarak sadece onları dinleyip, ama o dinlemenin nasıl küçük şeylere sıkıştırmak, her seferinde yönlendirerek onlara değer vermek. Gençlere değer vermeden olmaz bu işler.
Hocam şimdi sorudan yola çıkarak aklıma da bir başka başlık geldi. Dede var, büyük baba var. Bu ayrım niye?
Şimdi ben bunu bilmiyorum ama ben de Osman Bey'e
ben
sordum.
Ben hiç iki dedeme de büyük baba demedim.
Ben de demedim. Dedelerim. Biz şimdi Zazeli kökenliyiz. Yani. Biz dede deriz. Yani ikisine de dede deriz. O, ben sordum da bir şey söyledi Osman Bey. Dedi ki işte İç Anadolu, yani farklı işte geride olduğu için. O dedi ki annenin babasına büyük baba. Yok, babanın babasına büyük baba deniyormuş. Bilmiyorum. Allah korusun ilk ilkokula falan çıkmadı. Yapamazdık yani. Öyle şey mi? Babanın babasına da şey diyor. Ha orada ben büyük babayım diyor herhalde. Ha bak şimdi anladım. Ben evin büyük babasıyım diyor herhalde. Herhalde. Sizde var mıdır?
Bizde yok hocam. Yani dede. Ben Balıkesirliyim. Annem Denizli'di.
Ha, hani bizde dededir. Bizde biraz Azeri kökenden olduğu için lele denir. Leledir. Annenin babasına lele denir.
Buraları bile aşamıyorsak hocam ilerleyen bak. Bir de mesela terminolojiler var. Gelin, görümce, baldız. Hani bunları da bir de erkekler çok kafalarını
çekiyor. Erkek görünce... hiç bilmezler. İlkokul soruları buradan çıkar zaten. Niye siz bilmez? Bizler biliyoruz diye çok derdimiz var.
Bu final cümlesiyle alasmaldık evet, diyelim tamam, sevgili evet. Dinleyicilerimize. Evet sevgili dinleyiciler, kuşaklar arası çatışmaya bir virgül koyuyoruz. Haftaya kaldığımız yerden farklı alt başlıklarla devam edeceğiz. Özgül Piyade ile Hayata Dair de bu haftalık da bu kadar. Memleketim FM'den Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından selamladık sizleri. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada Recep Özden vardı. Özgül Piyade hocamız her zamanki bilgisiyle, donanımıyla bize bir ufuk açtı, sağ olsun. Haftaya sağlık, afiyet içinde yine karşınızda olabilmek ümidiyle.
Teşekkürler.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.